Ayrım 9. Vulcan'ın yaratılışı. Jack Dubrul. Sayfa 76. Bangkok, Tayland. Pasifik adalarının büyük bir bölümü ziyaret edenlerce göz kamaştırıcı birer mücevher olarak tanımlanırken, Spratly adalarını görenler, Güney Çin Denizi'nin ortasına rastgele serpiştirilmiş bir avuç çakıl taşından başka bir şey olmadıkları görüşünde birleşeceklerdir. Spratly adaları New England boyutlarında bir alana yayılmışlardır ve buna rağmen toplamda 5 kilometre kareden az bir toprak alanından oluşmaktadırlar. Sayıları yüzü aşan adacıklar, mercan kayalıkları ve mercan adaları en az 6 ülke tarafından bağımsız toprakları olarak iddia edilmelerinin dışında kesinlikle ilginç değildir. İddialarını yasal bir nedene dayandırmak isteyen bu ülkeler, daha büyük adalarda mevziler, daha küçüklerinde de garnizonlar kurmuşlardır. Adalar o kadar küçüktür ki, suların yükselmesi sonucunda yok olurlar ve birlikler uyduklarına kadar yükselen denizin içinde kala kalırlar. Vietnam adaların 25'ini işgal etmiştir. Çin 7'si, Filipinler 8'i, Malezya 3'ü ve Tayvan 1'i üzerinde hak iddia etmektedir. Brunei Sultanı özellikle bir adayı istemektedir. Ancak minicik nokta yılın 6 ayından fazlasını suyun altında geçirmektedir. Başlangıçta pek çok batılı gözlemci bu hak iddialarından doğan çekişmeleri zavallıların emperyalizmi diye nitelendirerek dalga geçtiler. 1988 yılının Mart ayında Çin'le Vietnam arasında yaşanan ve 77 Vietnamlıyla sayıları açıklanmayan Çinlinin hayatlarına mal olan bir deniz savaşı, batılı gözlemcilerin tutumlarının değişmesine neden oldu. İki aşırı komünist ülke sadece toprak veya ulusal gurur sebebiyle savaşmaya başlamadılar. Savaş nedeni çıkar çatışmalarıydı, açgözlülük. 1980'lerin ortalarında Güney Vietnam kıyılarında petrol bulunmasının ardından Güney Çin Denizi'nin etrafında yer alan ülkeler sıcak suların altında başka ne tür doğal kaynaklar olabileceği konusuna büyük bir ilgi göstermeye başladılar. Hidrokarbonlar, devasa balık kümeleri ve Spratly'lerin Pasifik ve Hint okyanuslarının arasından geçen gemilerin rotasının ortasında olması, bu adaların dünyanın en çekişmeli noktalarından biri haline gelmesine yol açtı. Tartışan taraflar arasında açık bir diyaloğun başlatılması amacıyla Endonezya hükümeti 1992 yılında hepsini Jakarta'nın yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Bandung'a davet etti. Bakanlar birkaç hafta boyunca hedeflerini tartışmak üzere toplantılar yaptılar. Çin diğer tüm hak iddia eden ülkelerin toprak taleplerinden vazgeçmeleri koşuluyla Spratly'lerin ekonomik açıdan ortak bir girişimle geliştirilmesini hesaba katacağına söz verdi. Malezya cevabını İngiltere'den güdümlü füze taşıyan iki korvet alarak verdi. Toplantılar hiçbir çözüme ulaşılamadan sona erdi. Durum o zamandan bu yana daha da kötüleşerek süre geldi. Vietnam, Amboyna Cay adasının çok yakınından seyreden tek tük gemileri bombalamaya başladı. Malezya Terumba Layang, Layang'da bir havaalanı inşa ederek durumunu daha da güçlendirdi. Tayvan iki adaya daha zorla el koyarak ileri karakollar kurdu ve adamlarını yerleştirdi. Tayvanlıların ayrıca Çin gambotlarının tehditleriyle karşı karşıya kalmaları iki ülkeyi neredeyse bir savaşın eşiğine getiren bir hareket oldu. Amerikan ve Avrupalı petrol şirketlerinin yoğun bir para akışı sağlamalarıyla birlikte ortaya çıkan Tayvan'ın yeni saldırganlığı, Tayland hükümetinin barışçıl bir çözüm bulma girişiminde bulunmasına neden oldu. Böylece 6 düşman ülkenin bakanlarının yanı sıra Birleşik Devletler ve Rusya'nın bağlayıcı temsilcileri Tayland Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine Bangkok'ta bir araya geldiler. Toplantılar tıpkı bir insanın bedeninden geçen aort gibi büyüyen Bangkok şehrinin ortasından geçen Chao Phraya Nehri'nin kıyısının hemen yanındaki Saton yolunun ilerisinde bulunan Shangri-La Hotel'de yapıldı. Otelin yeni kongre merkezinin kapalı tik kapılarının ardında 8 temsilci, onların danışmanları ve tercümanlarından oluşan bir topluluk tam 6 hafta boyunca günde 10 saat toplanarak aralıksız çalıştılar ve konferans başarıya ulaşacağı sinyallerini verdi. Çin temsilcisi Bakan Luoyang, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine tanıdığı en ayrıcalıklı ülke statüsünün devam etmesi şartıyla adalardaki mutlak hükümranlığından vazgeçmeye hazırdı. Karşılığında Birleşik Devletler temsilcisi Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Kenneth Donnelly, bazı Amerikan petrol şirketlerine Spratly'lerin çeşitli bölgelerinde keşif çalışmaları için izin verileceği garantisini aldı. Toplantıya katılan delegelerin tamamı bu durumu kabul ederlerken, Tayvan ve Rusya temsilcileri buna rağmen yalnızca geciktirme taktiği olarak kanunların ince noktalarını tartışmayı sürdürdüler. Bangkok Uzlaşması olarak adlandırılacak olan metin hazırdı. Ancak bakan, tren ve büyükelçi Gennady Pershenko nihai imzayı atmayı ertelemeye devam ettiler. Büyükelçi Pershenko, müzakerelerin başlamasından önceki haftalarda çoğunlukla sessiz kaldığı halde bir hafta evvel duvar halılarıyla zengin biçimde dekore edilmiş salondaki yuvarlak masada azimle geleneksel yerini almıştı. Konuşmaya başlamış ve o andan itibaren de nadiren susmuştu. Başlangıçta Bakan Luoyang, Pershenko ve trenin Tayvan ordusunu geliştirilmesi için zaman kazandıklarını düşünmüştü. Ancak uydu görüntülerinin yanı sıra Cao Siyun ve Chi Hun deniz üslerinin etrafındaki casusların verdikleri sağlam bilgilere göre faaliyetlerde bir artış olmamıştı. Kenneth Donnelly en sonunda bu taktiklerin Rusların vakitli bir çözüm karşılığında Spratly'lerde bir nevi ekonomik çıkar elde etme yöntemi olduğu sonucuna varmıştı. 25 yıllık becerikli devlet idareciliği deneyimini kullanan Pershenko, gözlemci rolünden şartları dikte etmeye hazır hükümdar rolüne geçmişti. Kralın özel korumalarının bir üyesi ketum bir tıkırtıyla konferans odasının ağır kapılarını kapatmış ve zayıf omzundan sarkan parlak M16 ile katılımcıların sol tarafında yerini almıştı. Tayland Dışişleri Bakanı Prem Vivarya sabah oturumunu açmadan önce odadaki adamların yerleşmelerini sağlamak için birkaç dakika beklemişti. Asyalı delegelerin önlerinde çiçek açmış nilüfer desenleriyle süslenmiş zarif porselen fincanlarda dumanları tüten çay vardı. Amerikalılar ve Ruslarsa dünyanın dört bir yanındaki otellerde bulunabilecek geleneksel beyaz fincanlardan sert kahve içiyorlardı. Delege Prem kısmen örtülmüş dökme camlı pencereden otelin parıltılı beton kulesini görebiliyordu. Camın ötesinde yeşil renkli uyuşuk nehir şehrin en kalabalık saatine yakalanmış, deniz motorları, mavnalar, nehir taksileri ve uzun kuyruklu sandallarla boğulmuştu. Bakan bugünün de nehirdeki trafik gibi tıkanmayacağını umuyordu. Prem monoton bir sesle "Baylar, dünkü toplantı" diye sözlerine başladı ve toplanmış olan tercümanlar görevlerini fısıldamaya başladılar. Rusya Federasyonu temsilcisi Büyükelçi Pershenko, hepimizin üzerinde dikkatle düşündüğümüz anlaşma ile ilgili hükümetinin bazı endişelerini özetlemeye başlıyordu. Sıkıcı çeviriler sırasında bile bakanın Rus'tan duyduğu rahatsızlığı anlamak kolaydı. 50'li yaşlarının sonlarına yakın yüzünde derin kırışıklıklar bulunan Pershenko gergin bir ifadeyle gülümsedi. Pershenko, Birleşmiş Milletler'in 1982 yılında Karakas'ta yapılan Deniz Kanunu Konvansiyonu'na danışman olarak katılmıştı. 150'den fazla ülkenin temsil edildiği kongre, tarihte kendi türünün en büyüğü, gerçekten küresel bir olaydı. Nihai belgenin yazılması 9 yorucu ay sürmüştü. Çevresel korumadan cömertliğinin idareli kullanılmasına, gemilerin serbestçe yolculuk etmelerinden denizaltı madenciliğine kadar denizlerle ilgili her ayrıntıya değinilmişti. Sonunda bütün temsilciler imza atmış oldukları halde Birleşik Devletler Kongresi'nin yasayı çıkarmayı reddetmesi sonucunda konvansiyon doğumundan kısa bir süre sonra ölmüştü. Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu Konvansiyonu ölü doğum yapmasına rağmen Gennady Perşenko'ya deniz hukuku konusunda var olması muhtemel en mükemmel eğitimi vermişti. Şimdi de edindiği bilgileri Bangkok Uzlaşması'nda kullanıyordu. Ya da daha doğru bir deyişle Bangkok Uzlaşması'nı geciktirmek için. Bakan Prem'in açılış konuşmasının ardından Perşenko sadece bir saat süren öğle yemeği molasıyla kesintiye uğrayan 10 saatlik bir monoloğa başladı. Bilgi verici olmasına karşın bu konuşma konuyla tamamen alakasızdı. Perşenko bir asırdan daha önceye kadar uzanan egemenlik konularına değindi. Spratliler üzerindeki ihtilafın temelinde benzer tarihsel uyuşmazlıklar olsa da bunlar daha önceki toplantılarda kusma raddelerine gelene kadar tartışılmıştı. Kurnaz Rus'un bu konuları tekrar gündeme getirmesinin mantıklı bir sebebi yoktu. Diğer delegeler Perşenko'nun yine zaman çaldığını kavradıkları anda çevirmenlerini susturup boş gözlerle saatler geçtikçe salonda artan gölgeleri seyretmeye koyuldular. Bugün Perşenko'nun monologlarının tam üçüncü günüydü ve bugün de önceki iki gün kadar anlamsızdı. Akşam saat 6'da Bakan Prem kibarca Perşenko'nun sözünü kesti. ''Büyükelçi Perşenko, saat yine geç oluyor. Otelin şefi daha önce bana yemekleri uzun süre bekletemeyeceklerini bildirdi. Onun için burada ara verip yarın sabah yeniden toplanmak hepimiz için en iyisi.''
''Elbette bakan.''
Perşenko keyifsizce gülümsedi. Saatlerce konuştuktan sonra bile sesi hala kontrollü ve aynı seviyedeydi. Üstelik odadaki diğer adamların aksine en ufak bir rahatsızlık ya da sıkıntı belirtisi göstermiyordu. Delegeler hemen ayağa kalkıp ayaklarını sürüyerek salondan çıktılar. Perşenko yerinden kalkmadan Hollanda malı ince bir puro yakarak gösteri yaptı. Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Donnelly dostane bir tavırla Perşenko'nun omzunu hafifçe vurdu. Ama koca Teksaslı'nın elleri Rus'un yumuşak kaslarının derinlerine gömüldü.
''Akşam yemeğinde görüşürüz ortak.''
Perşenko omuzundaki acı yüzünden suratını buruşturma ve ovalayarak acısını geçiştirme girişiminde bulunmadan önce odanın boşalmasını bekledi.
''Lanet olası kovboy!'' diye homurdandı.
Çoğu akşam olduğu gibi bu akşam da yemekten vazgeçerek hemen otelden çıktı. Nehir kenarındaki parıltılı beton iskeleye çıkarak otelin nehir taksilerinden birine seslendi. Perşenko'nun gideceği yeri söylediği komi üniformalı bot sürücüsüne bilgi verdi. Perşenko hafifçe basarak 7 metrelik nehir teknesi Riva'nın rölantide çalışan motorunun hemen önündeki geniş arka koltuğuna yerleşti. Sürücü tekneyi dikkatle nehrin yoğun trafiğine çıkardı ve Oriental Hotel'in klasik Victoria tarzı zarafetinin önünden geçerek kuzeye yöneldi. Kahire'deki Shepherds ya da Cape Town'daki Mount Nelson kardeşleri gibi Oriental'de bir zamanlar çok güçlü ve uzak diyarlara kadar yayılmış olan İngiliz İmparatorluğu'nun bir anısı olarak ayakta duruyordu. Riva bir safkan atın çevik manevralarıyla diğer teknelerden kaçarak nehri çaprazlamasına geçip kuzeye doğru yol almaya devam etti. Nehrin 1-1,5 metre derinliğindeki kıyılarına bağlanmış mavlalar kendi aralarında karman çorman mahalleler oluşturmuşlardı. Bir zamanlar şehri keserek içinden geçen ve Bangkok'a doğunun Venedik ünvanını kazandırmış olan sayısız kanal artık kaybolarak yerlerini otomobillerle dolup taşan caddelere bırakmıştı. Bangkok'un farklılığını nehirden hala görmek mümkündü. Göz kamaştırıcı yüksek yapıların arasına kümelenmiş serveti, depoların arasına tıkılmış direk ve saçlarla inşa edilmiş barakalardaki umutsuz sefaleti, nehir suyunun keskin kokusu, çok az paralarla eleman çalıştıran iş yerlerinden yükselen dumanlarla Los Angeles ve Mexico City ile rekabet edercesine kenti bir kefen misali örten hava kirliliği bulutunun leş gibi kokusunu adeta maskeliyordu. Tuk Tuk adı verilen üç tekerlekli taksilerle arabalar yollarda boncuklar gibi sıraya dizilmiş oldukları halde tekne Memorial Bridge'in altında hızla yol almaya devam ediyordu. Arunvat'ı Tayland'ın dini mimarisinin tipik bir örneği olan Konik Daun Manastırı'nı hızla geçtiler. Artık batmakta olan güneşin ışığı mabedin yaldızlı cephesinde tüm şiddetiyle parlıyordu. Taksi Kraliyet Sarayı'nın, Emerald Buda Tapınağı'nın ve Wat Po'nun önünden geçti. Kuzeye doğru ilerledikçe şehir de giderek eskidi, binalar köhneleşti ve batı etkisi eski gücünü yitirdi. Evler ve apartmanlar birbirlerine o kadar yakınlardı ki sanki birbirlerinin üzerlerine abanmışlardı. Biri yıkıldığında domino taşları misali bütün mahalleler yıkılacakmış gibi görünüyordu. En sonunda nehrin batı yakasındaki tek büyük otel olan Royal River Hotel'e vardılar. Yeni olan otel Avustralyalı ve Avrupalı tur grupları arasında müthiş revaçtaydı. Otelin iskelesindeki beyaz masalarda oturan turistlerin şortlarıyla yakaları açık tişörtlerinin cafcaflı renkleri güneşte yanmış tenleriyle bariz bir tezat oluşturmuştu. Gennady Pershenko kalkıp Riva'nın küpeştesine doğru ayaklarını sürdü. Komi'nin uzattığı eli reddedip sendeleyerek rıhtıma indiğinde İngilizce ve bozuk bir Tayca ile sürücüye beklemesini söyledi. Suyun kenarındaki barın smokinli ve saçları arkaya taranmış, yüzünde derin çiçek bozuğu izler görünen şef garsonun yanına gitti. Şef garson Pershenko'yu dolu olmayan tek masaya götürürken ince dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak alçak sesle ağzının yanından konuştu. Henüz haber gelmedi, bekleyeceksiniz. Casusluk sanatında bir egzoz subabı değeri sayılamayacak kadar düşük bir çöp parçasından başka bir şey olmayan bu adamın verdiği emir Pershenko'nun tüylerini diken diken ettiyse de adamın haklı olduğunun farkındaydı, beklemek zorundaydı. Zayıf bir kadın garson masasına Collins rom koyarken Pershenko Bangkok'a geldiğinden beri her gece olduğu gibi şu anda içinde bulunduğu duruma nasıl düştüğünü düşündü. Eski Sovyet rejiminde günün birinde Bakanlar Kurulu'nda kendisine yer bulabilecek başarılı bir diplomat, saygın bir görevliydi. Darbe Sovyet hükümetinin çöküşü ve bunların ardından Rusya Federasyonu'nun kuruluşu onun kariyerini neredeyse bitme noktasına getirmişti. Radikal değişim ülkesini bir tsunami dalgası gibi boydan boya etkilerken Pershenko da kendisini kapkara bir girdabın içinde tepe taklak olmuş halde bulmuştu. Politbürodaki eski müttefikler kayıplara karışmışlar, diğerleri sadakatlerini o kadar kolayca değiştirmişlerdi ki kendilerinin bile neye inandıklarına dair bir fikirleri yoktu. Gennady atamaların birer birer yanından geçip gittiğini görmüştü. Dost ve akrabaların kayırıldıkları eski sistemin yerine daha zorlu ancak daha zekice diğer adamların yıldızları parlarken kendisinin boş oturmasına neden olan siyasi bir himaye düzeni almıştı. Bir elin uzanıp onu tekrar dalgaların tepesine çekmesi o döneme denk gelmişti. Sonradan uzatılan bu elin şeytanın ta kendisine ait olduğunu anlamıştı. Albay Ivan Kerikov, KGB Bilimsel Operasyonlar Departman 7'nin direktörü. Casusluk aleminin son derece karanlık dünyasında hiç kimsenin henüz ondan korkanların listesinin uzun olduğunu bildiğini iddia edemediği gölge gibi bir adamdı Kerikov. Bangkok uzlaşmasının açıklanmasından tam bir ay önce Kerikov Pershenko'yu KGB merkezine uzak bir yerdeki Moskova Hotel yakınlarında sıradan bir binada bulunan ofisine çağırmıştı. Pershenko'ya yaklaşmakta olan toplantılarla ilgili bilgi verilmiş ve bir tercih sunulmuştu. Kerikov'un ajanı olarak toplantılara katıl, yoksa asla bir daha dış görevlere atanmayı bekleme. Pershenko Kerikov'un gerçekleşmek üzere olan toplantılardan nasıl haberdar olduğunu, hatta ajan sözcüğünün anlamını bile sorgulamamış, sadece görevi kabul ederek hazırlıklara başlamıştı. 5 hafta sonra dış işlerindeki amiri tarafından Gennady'ye Tayland'da federasyonu temsil edeceği söylenmişti. Gennady de masum bir tavırla Kerikov'un nihai emirleri olup olmadığını sormuştu. Amiri onu iğneleyici bir bakış atmış, ardından da Kerikov diye bir ismi duyduğunu şiddetle reddetmişti. Kerikov'un gücünün boyutları Tayvan delegesinin Gennady'yi bir kenara çekip kendisinin de Kerikov için çalıştığını açıklaması ve Pershenko'nun emirlerine uyacağını söylemesiyle daha iyi anlaşılmıştı. Pershenko o anda yaşamından endişe etmeye başlamıştı. Konferansta görev alarak mesleğini sürdürmesi başka bir şeydi ama görünüşe bakılırsa Kerikov, Rusya Federasyonu'nun sınırları dışında da insanları kontrol ediyordu. Pershenko onun otoritesinin düzeyini anlayamıyor, anlamak da istemiyordu. Pershenko önceleri sadece toplantılara katılmak ve dikkat etmek zorundaydı. Ancak bir hafta evvel durum değişmişti. Kerikov, Royal River'daki şef garson aracılığıyla Gennady ile temasa geçerek anlaşmaya atılacak olan nihai imzayı geciktirmesi talimatını vermişti. Herhangi bir açıklama yapılmamıştı ve Gennady'nin Kerikov'a duyduğu korku, izahat almak için soru sormaktan onu alıkoymuştu. Eğer Ivan Kerikov Bangkok uzlaşmasının geciktirilmesini istiyorsa Gennady de tam olarak bunu yapacaktı. Böylece Gennady zaman çalmaya başladı ve Dışişleri Bakanlığındaki amirlerinden bir şekilde bir soru sorulmasını bekledi. Onların sessiz kalmaları Kerikov'un nüfuzunun bir diğer işaretiyle Pershenko kendisine diğer delegelerce yapılan baskıyı rahatlıkla kaldırabildi ve Tayvan delegesinin yardımları durumu daha da kolaylaştırdı. Yine de Kerikov'un kesin planını biraz da olsa anlayabilmek istiyordu. Toplantıları daha ne kadar süreyle oyalayacaktı ve esas amaç neydi? Pershenko şef garsonun Hollandalı bir turist grubunu oturtmak için ağır adımlarla dolu masaların arasından yürümesini izlerken cevapların burada bulunamayacağından emindi. Evet diye mırıldandı. Beklemek zorundayım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 83.